Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 5.
Ama Temmuz ayının bu ilk cuması Zeliha ablasının doktorlara duyduğu nefreti kale almadı. Yemeğe oturur oturmaz gün boyu bir şey yemediğini hatırlamıştı. Hızlı hızlı bir çörek indirdi gövdeye. Bir bardak ayran koydu kendisine. Bir dolma daha aldı önüne ve aniden durdu. İçinde giderek büyüyen ifşa arzusunu salıverdi. Bugün jinekoloğa gittim. Aman jinekologlar diye cırladı Feride, gene ama konuşmasıyla susması bir oldu. Bunun ötesinde bir yorumda bulunamadı. Ne de olsa cümle doktor taifesi içinde jinekologlar en az aşina olduğu kesimi oluşturuyordu. Bugün kürtaj olmak için jinekoloğa gittim diye bitirdi cümlesini Zeliha kimseye bakmadan. Banu elindeki tavuk kanadını düşürüp yutkundu. Cevriye dudaklarını büzüp ağlamakla oldu. Feride önce bir çığlık ardından bir kahkaha attı. Anneleri Gülsüm başını ellerinin arasına alıp kafasına aniden mengeneye sıkıştırmışlar gibi inledi. Ve Cici anne. Sevgili Cici anne sakin sakin yayla çorbasını içmeye devam etti. Belki de son zamanlarda kulakları iyice duymaz olduğu için. Ya da belki bunama başlangıcından mustarip olduğu için. Kim bilir, belki de ortada o kadar büyütecek bir şey olmadığını düşündüğü için. Cici annenin sağ solu belli olmazdı ki. Bebeğini mi öldürdün? Nasıl yaparsın? Diye sordu Cevriye dehşetle. Bebek değil, dedi Zeliha omuzlarını silkerek. Şu aşamada olsa olsa pıhtı sayılır. Hani o seni bir kan pıhtısından yarattı diyor ya Kur'an. Öyle işte, pıhtıcık. Kelimesi hem dine hem bilime daha uygun olur. Dinmiş, bilinmiş. Ne dindar ne bilimselsin sen, diye atıldı Cevriye hiddetinden titreyerek. Olsa olsa soğuk nevalesin sen. Kalpsiz, vicdansız. İyi de daha bitmedi, dedi Zeliha sakin kararlı. Madem pıhtıcıkla aranız bu kadar iyi, müjdemi isterim ey ahali. Kimseyi öldürmedim. Zeliha ablasına döndü. İstemediğimden değil aslında. İstedim. Pıhtıcığı ebediyen aldırmak istedim ama bir şekilde olmadı. Ben kovdum, o gitmedi. Ne demek bu? Diye sordu Banu yüzü allak bullak. Zeliha bir anlığına durakladı. Nasıl bir açıklama yapacağını tartarak. Derken aniden sesini yükseltti. Çünkü Allahü Teala bu akşam bana bir mesaj gönderdi. Böyle okkalı bir iddiayı kendisininki gibi dindar ve her şeyi büyütmeye namzet bir aileye söylemenin yakışık almayacağını biliyordu bilmesine de dizginleyemedi kelimelerini. Bir yanımda doktor, bir yanımda hemşire. Uyuşturulmuş vaziyette yatıyordum. Her şey bitti bitecek. Bir iki dakika sonra operasyon başlayacak, bebek gidecek. Ebediyen. Ama tam ameliyat masasında bilincimi kaybetmek üzereyken yakınlardaki bir camiden ikindi ezanı okunmaya başladı. Ezan kadife gibi yumuşaktı. Bütün vücudumu sardı. Sonra ezan daha bitmeden kulağıma bir meleğin fısıldadığını duydum. Ey Zeliha, bu çocuğu öldürmeyeceksin. Cevriye gayri ihtiyari yerinden sıçradı. Feride sinirli sinirli öksürdü. Banu bir dikişle bir bardak su içti. Anneleri Gülsüm ise anını ovuşturmaya başladı. Sadece uzaklarda, muhtemelen buralardan çok daha masalımsı, çok daha yaşanılası bir diyarda gezinen Cici anne hiç oralı olmadı. Yayla çorbasını bitirmiş, sabırla sıradaki yemeği bekliyordu. Sonra, diye hikayesine devam etti Zeliha. Bu ulvi ve esrarengiz ses şöyle buyurdu. Ey Zeliha, ey faziletli kazancı ailesinin hayırsız evladı. Ey bu ailenin yüz karısı. Bırak rahmindeki çocuk yaşasın. Şimdiden bilemezsin ama bu çocuk büyüyünce lider olacak. Padişah olacak. Sanki padişah mı kaldı diye araya girdi Cevriye. Öğretmenlik damarı kabarmıştı gene. Ey Zeliha kulum, ey günahkar kulum, ey cehennem ateşlerinde yanısı kadın diye kendi kendine haykırmaya devam etti. Zeliha hiç oralı olmadan. Senin işlediğin günahlara rağmen, sana rağmen püri pak olacak bu çocuk. Herkese örnek olacak. Sırf bu ülke değil, Orta Doğu ve Balkanlar değil, bütün dünya duyacak evladının adını. Bu kız çocuğu kitleleri peşinden sürükleyecek ve insanlığa barış ve adalet getirecek. Zeliha aile fertlerine baktı göz ucuyla. Boş ve donuk yüzler buldu etrafında. Neyse canım, uzun lafın kısası pıhtıcık bir yere gitmedi. Müjdemi isterim valla. Bebek hala karnımda. Yakında şu masaya bir tabak daha eklenecek demektir. Derin bir sessizlik oldu masada. Hiç bitmeyecek gibiydi sessizlik. Tabii eğer anneleri Gülsüm hiddetle atılmasa. Piç diye inledi Gülsüm. Bu aile evlilik dışı bir çocuk mu getiriyorsun? Bir piç. Kelime kesif bir duman gibi yükseldi, kıvrıldı, oyalandı havada. Utan utan, bunca zaman hepimizi rezil rüsva ettiğin yetmedi mi? Gülsüm'ün yüzü öfkeden çarpılmıştı. Şu hızmaya bak, şu hallere. Boya küpüne düşmüş gibi makyaj, avuç kadar etekler, bir karış topuklar. Böyle, böyle orospular gibi giyinirsen olacağı budur. Beyoğlu'ndaki kaldırım yosmaları bile senden daha namusludur ya. Yat kalk Allah'a şükret. Şükret ki bu ailede erkek yok. Yoksa seni sağ konmazlardı bilesin. Aslında o kadar da doğru sayılmazdı bu tespit. Öldürme kısmı değil de ailede erkek olmaması kısmı. Erkekler vardı ne de olsa. Bir yerlerde, bir zamanlar. Ama Kazancı ailesinde kadından çok daha az erkek olduğu doğruydu. Adeta soyun üzerindeki bir lanet gibi. Kazancı erkeklerin nesiller boyu gitgide daha erken çekip gitmişti öte dünyaya. Mesela cici annenin kocası Rıza Selim Kazancı 60'ına varmadan bir gün aniden nefes alamaz olmuş, küt diye düşüp ölmüştü. Sonraki nesilde Levent Kazancı 51. yaş gününü göremeden kalp krizinden rahmetli olmuş, babasıyla dedesinin izinden gitmişti. Bir Rus hayat kadınıyla Moskova'ya kaçan, orada aile soyacının lanetinden korunacağını sanan bir büyük amcaları vardı. Sonunda kadın bütün parasını çalmış, amca da St. Petersburg'da donarak ölmüştü. Bir diğer akraba otoyolda kör kütük sarhoş karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir arabanın çarpmasıyla ebedi istirahatgahına intikal etmişti. 20 yaşlarında ölen yeğenler vardı ailede. Birisi dolunayda sarhoş yüzerken boğulmuş, birisi takımının kupayı kazanmasını kutlayan azılı bir taraftarın kaza kurşunuyla göğsünden vurulmuş, bir diğeri kanalizasyon sistemini yenileyen belediyenin açtığı 2 metrelik çukura düşmüştü. Tabii bir de hiç sebep yokken kendini vuran ikinci göbekten akraba Ziya isminde bir kuzen vardı. Nesiller boyu adeta yazılı olmayan bir kurala uyarcasına aniden vakitsiz ölüvermişti Kazancı soy ağacındaki erkekler. Son kuşaklarda en uzun yaşayanı 41'ine gelebilmişti ancak. Sakınmak da kâr etmiyordu sanki. Mesela kaderden kaçmaya kararlı bir uzak yiyen, sağlıklı bir hayat sürmek için azami özen göstermiş, aşırı yemekten, fahişelerle yatmaktan, azılı taraftarlarla temastan, alkolden ve her türlü uyuşturucudan uzak durmuş, en nihayetinde yanından geçtiği bir inşaattan üzerine düşen beton tarafından ezilmişti. Sonra bir de Celal vardı. Cevriye'nin derinden sevdiği ve bir kavgada kaybettiği, aynı zamanda ikinci derece akrabası olan kocası. Halin açık daha kavuşmayan sebeplerden dolayı Celal rüşvet suçuyla 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Tahliyesine az bir zaman kala ölüm haberi gelmişti. Kavgada ölmüştü. Ama öyle bir yumruk ya da darbeyle değil. Yumruklaşan mahkumları seyretmek için kendini daha bir seyirlik yere ararken yüksek voltajlı bir elektrik kablosuna basarak kaybetmişti hayatını. Kocasını kaybettikten sonra Cevriye evlerini satmış, yaşama arzusunu yitirmiş, neşirsiz bir tarih öğretmeni olarak Kazancı ailesine göç etmişti. Okulda nasıl kopyaya, şamataya karşı savaş açmışsa, evde de patırtıya, kargaşaya karşı savaş açmakta kararlı olduğundan ömrü devamlı birilerini azarlamakla geçiyordu. Kazancı ailesi Cevriye'nin öğrencilerini acırdı içten içe. Bilmedikleri Cevriye'nin öğrencilerinin de ailesine acımakta olduğuydu. Ailedeki erkeklerden söz edince tabi bir de Sabahattin enişte vardı. Banu'nun yumuşak kalpli, iyi huylu ama o nispetle de çekingen kocası. Kağıt üzerinde hala evli oldukları halde balayından sonraki kısa bir dönem hariç Banu kendi evinde kocasıyla kalmak yerine zamanının çoğunu ailesinin konağında geçirmişti. Fiziksel uzaklıkları öyle dikkat çekiciydi ki Banu ikiz oğlanları hamile kaldığında herkes bu hamileliğin teknik olasılığı üzerine şakalar yapmıştı. Ancak bütün Kazancı erkeklerini bekleyen masum kader ikizleri daha bebekken yakalamıştı. Küçücük oğullarını çocuk hastalıkları yüzünden kaybeden Banu temelli ailesinin evine taşınmış, kocasını ara sıra ziyarete gider olmuştu. Gittiğinde onu hala seven bir eş bulurdu karşısında. Gene de yuvasında kalmaz, kalamaz, apar topar dönerdi aile ocağına. Son olarak tabii bir de Mustafa vardı. Bu neslin tek erkek çocuğu. 4 kızın arasında Allah tarafından bahşedilmiş kıymetli mücevher. Nasıl da istemişti Levent Kazancı kendi soyadını taşıyacak bir erkek evlat sahibi olmayı. Oğlan babası olma saplantısı öyle büyüktü ki Kazancı ailesinin dört kızı çocukluktan her aşamasında davetsiz misafir gibi hissetmişlerdi kendilerini. Levent Gülsüm Kazancı çiftinin ilk üç çocuğu kız olmuştu. Önce Banu, sonra Cevriye ve ardından da Feride. Kızlar varlıklarını bir ön söz olarak görmüşlerdi senelerce. Esas kitaptan önce yazılmış bir ön söz. Beklenen şarkılı önceleyen peşref. Beklenen oğlan çocuğundan önce geliveren gereksiz geçici aşamalar. Nihayet dördüncü çocuk oğlan olmuştu. Mustafa. Beşinci ve en küçük çocuk Zeliha'ya gelince doğmasının tek sebebi oğlan tutturan ebeveynlerinin şanslarını bir kez daha denemek istemiş olmalarıydı. Belki gene oğlan olur. Zeliha'ya sorarsanız peşrevden de kötüydü son notu olmak. Ön sözden beterdi son söz muamelesi görmek. Ön söz ya da son söz fark etmez. Asıl olan ortadaki metindi bu ailenin kitabında. Kıymetliydi Mustafa. Hal böyle olunca doğduğu andan itibaren Kazancı sülalesindeki erkekleri yakalayan lanetten onu korumak için bir dizi tedbir alınmıştı. Bebekken göz boncukları ve muskalarla kuşatılmış, yürümeye başladıktan sonra hep göz önüne tutulmuş, 8 yaşına kadar saçları kesilmemişti. Kız çocuğu gibi dolaşırsa Azrail'i aldatabileceğini umarak birisi çocuğa ne zaman seslenecek olsa kızım derdi. Kızım gel buraya. 20 yaşına bastığında Mustafa'ya olabildiğince uzağa gönderme kararı alınmıştı o birliğiyle. Hem buralardan uzaklaşırsa kaderinden daha uzun süre kaçabileceği umuduyla hem de doğrusunu söylemek gerekirse ailesi dışında kimseyle doğru dürüst geçinemediğinden mecburen alınan bir karardı bu. İyi bir öğrenci olduğu halde Mustafa'nın lise hayatı sosyalleşme beceriksizliği yüzünden berbat geçmişti. Evinde kral kesilmeye alışkın olan çocuk sınıfta nice öğrenciden sadece biri olmayı kabullenemiyordu. Evinde nasıl özel ise okulda da öylesine ayrıcalıktı ve biricik olmaya kalkışması en nihayetinde tamamen arkadaşsız kalmasına sebep olmuştu. Zamanla öyle gözden düşmüştü ki Mustafa, annesi Gülsüm onun için bir mezuniyet partisi vermeye kalktığında davet edecek arkadaşı bulamamıştı. Evinin dışında öylesine yalnız ve antisosyal, evinde ise böylesine kuşatılmış bir halde geçen her yaş günüyle Kazancı erkeklerin akıbetine adım adım yaklaşıyordu Mustafa. Bu şartlar altında oğlunu bir müddet yurt dışına göndermek yapılabilecek en iyi şey gibi gelmişti. Gerekli parayı temin etmek için cici annenin mücevherleri satılmış ve bir ay önce Kazancı ailesinin biricik erkek evladı ziraat ve biyosistem mühendisliği okumak ve inşallah ömrüne ömür katmak üzere Amerika'ya, Arizona Üniversitesi'ne doğru yola çıkmıştı. Velhasıl Temmuz ayının bu ilk cumasında Gülsüm, ailede erkek olmadığı için şükretsin diye Zeliha'yı azarladığında az da olsa bir haklılık payı vardı. Zeliha bu lafa cevap vermek yerine masadan kalktı, bu çatı altındaki tek eril varlığı bulmak ve beslemek için mutfağa gitti. Üçüncü paşaydı kedinin ismi. Her zaman obur, doymak bilmez tekir bir kedi yavrusu. Kazancı konağında tıpkı insanlar gibi kedinin nesilleri de birbirinin ardı sıra gelip gitmişti. İnsanların aksine kediler hep ecelleriyle ölmüştü ama istisnasız hepsi yaşlılıktan gitmişti. Her ne kadar bütün kediler kendilerine has karakterlerini korusalar da genel itibariyle evin kedi soyunda birbiriyle rekabet halinde olan iki gen hakimdi. Bir tarafta 1930'larda cici annenin genç bir gelin olarak yanına getirdiği uzun tüylü, basık burunlu, bembeyaz İran kedisinden mahalledeki komşular çeyizi hep bir topu bu kedi herhalde diye dalga geçmişlerdi. Gelen asil genler vardı. Öteki tarafta beyaz İran kedisinin evden kaçtığı sırada çiftleşmeyi başardığı tam olarak tespit edilememiş ama belli ki tekir türünden bir sokak kedisinden gelen sokak genleri. Birbiri ardı sıra gelen nesiller boyu bu iki genetik özellikten kah biri kah öteki galip gelirdi bu çatı altında doğan kedilerde. Bir süre sonra Kazancılar kedilere farklı isimler bulmayı bırakmış, sadece kedi şeceresini takip etmeye başlamışlardı. Doğan yavru aristokrat tarafa benziyorsa yani uzun tüylü, yassı burunlu ve beyazsa ona annesinin soylu olduğunu tescil eden bir isim veriyorlardı. Birinci paşa, ikinci paşa, üçüncü paşa. Yok, eğer yavru sokak kedisinin soyundan geliyorsa adını sırasıyla sultan koyarlardı. Birinci sultan, ikinci sultan, üçüncü sultan. Şüphesiz paşadan daha üstün bir isimdi sultan. Sokak kedilerinin kendilerine yeten özgür ruhlar olduğunun, kimselere dalkavukluk etmeye ihtiyaç duymadıklarının göstergesi. Seçilen isimler kedilerin karakterlerine yansımıştı sanki. asilzadeler ürkek, muhtaç ve sakin, soba başı tipleri olurdu. İşleri güçleri yalanmaktı.
Ayrım sonu.